Ayrım 9.
Ne olacak bu üretim fazlası? Emek daha tüketemez. Çünkü ücretinin tamamını harcadı. Sermaye de bu kalan ürünü tüketemeyecek. Çünkü doğası gereği tüketebileceği kadar tüketmiştir. Geri kalan bu ürün ne olacak? Ne yapılacak bununla? Ne yapılır? Yurt dışına satılır dedi Mr. Cobalt. Ha tamam dedi Ernest. Yurt dışına satılır. Çünkü bu geri kalan ürün bir yabancı pazara ihtiyaç doğurur. Bu mal yurt dışına satılır. Zorunludur bu. Elde kalan bu üründen kurtulmanın başka yolu yoktur. Bu tüketilmemiş fazla ürün dışarı satılmakla ticari dengemiz denen şeyi meydana getiriyor. Buraya kadar tamam mıyız? Ticaretin alfabesiyle vakit öldürmeye gerek yok elbet dedi Mr. Calvin. Hepimiz anlıyoruz bu kadarını. İşte böylesine dikkatli anlattığım bu alfabeyle sizi şaşırtacağım ya. İşin en güzel yanı da bu. İşte şimdi şaşırtacağım hepinizi. Ağızlarınız açık kalacak bir karış. Buyurun, Birleşik Devletler kaynaklarını geliştirmiş bir kapitalist ülkedir. Kapitalist sanayi sistemi gereği olarak elden çıkarılması ve de yurt dışına çıkarılması şart. Birleşik Devletler için geçerli olan kaynaklarını geliştirmiş her kapitalist ülke için de geçerlidir. Bu ülkelerden her birinin tüketilmemiş mal fazlası var. Unutmayınız ki hepsi birbiriyle ticaret yapmış durumda ve üretim fazlaları durup duruyor. Bütün bu ülkelerde emek ücretini harcadı. Bu mal fazlasından satın alamaz. Bu ülkelerdeki sermaye doğası gereği tüketebileceği kadarını satın aldı. Gene de üretim fazlası var. Bu üretim fazlalıklarını birbirlerine satamazlar artık. Nasıl kurtulacaklar bu maldan? Kaynaklarını geliştirmemiş olan ülkelere satarlar dedi Mr. Cobalt. Bravo, ileri sürdüğüm fikir öyle açık, öyle sade ki kendi kendinize doğru yorumlar yapıp bana yardımcı oluyorsunuz. Şimdi bundan sonra atılacak adıma gelelim. Diyelim ki Birleşik Devletler üretim fazlasını kaynaklarını geliştirmemiş bir ülkeye, örneğin Brezilya'ya gönderdi. Unutmayınız ki üretim fazlası hiçbir ticaret kuralına uymayan bir yoldan gönderiliyor. Bütün ticaret kuralları uygulandı. Gene de elimizde mal fazlası kaldı. Biz de bunu kaynaklarını geliştirmemiş bir ülkeye, Brezilya'ya gönderdik. Karşılığında ne alacağız peki? Altın dedi Mr. Cobalt. Ama altın dediğiniz gökten yağmıyor ki. Dünyada pek çok altın da yok. Hisse senetleri imtiyaz falan biçiminde olabilir bu altın diye düzeltti Mr. Cobalt. Şimdi oldu işte dedi Ernest. Birleşik Devletler Brezilya'dan kendi üretim fazlasına karşılık hisse senedi ve imtiyazlar alır. Bu ne demektir? Bu Birleşik Devletler Brezilya'daki demir yollarının, fabrikaların, madenlerin ve de toprakların sahibi oluyor demektir. Bu da ne demektir? Mr. Cobalt bir düşündü, başını iki yana salladı. Ben söyleyeyim dedi Ernest. Brezilya'nın kaynakları geliştiriliyor demektir. Şimdi bundan sonraki noktaya gelelim. Brezilya kapitalist sistemle kaynaklarını geliştirdi mi, kendi elinde üretim fazlası bulunacaktır. Bu üretim fazlasını Birleşik Devletler'e aktarabilir mi? Hayır, çünkü Birleşik Devletler'in de üretim fazlası var. Artık Birleşik Devletler kendi üretim fazlasını Brezilya'ya aktarabilir mi? Hayır, çünkü Brezilya'nın da üretim fazlası var. Ne olur bu durumda? Birleşik Devletler ve Brezilya kendi üretim fazlalarını boşaltmak üzere başka kaynakları geliştirilmemiş ülkeler ararlar. Ama bu tüketim fazlasını boşaltma sürecini gereği olarak o ülkelerin kaynakları da gelişir. Derken bunlar da boşaltacak başka ülkeler aramaya başlarlar. Şimdi baylar, sözüme iyi kulak verin. Gezegenimizin eni boyu belli. Dünyadaki ülke sayısı da belli. Dünyadaki bütün ülkeler en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsi ellerindeki üretim fazlasıyla birbirleriyle karşı karşıya kalırsa ne olacak? Ernest durdu. Dinleyicilerine baktı bir. Yüzlerindeki şaşkınlık nefisti. Adamların gözlerinde korku okunuyordu. Soyut kavramlarla Ernest'in meydana getirdiği korkunç dev karşılarındaydı şimdi. Gözleriyle görüyorlardı onu. Öyle oturdular. Korkulu gözlerle baktılar bu koca deve. Alfabeyle başladık Mr. Calvin dedi. Ernest ve bıyık altından güldü. Size tüm alfabeyi okudum. Çok basit. İşin güzel yanı da bu. Şu soruma yanıt vereceksinizdir herhalde. Öyleyse bütün ülkeler tüketilmemiş üretim fazlası elde edince ne olacak? Sizin kapitalist sisteminiz o vakit ne olacak? Mr. Calvin yanıt yerine şaşkınca kafasını salladı iki yana. Ernest'in söylediklerinde bir gedik vardı da ne gibilerden aranır düşünür bir hali vardı. Şimdi kısaca özetleyelim dedi Ernest. Belli bir sanayi süreciyle ayakkabı fabrikasıyla başladık. Ortak ürünün paylaşılmasının bütün sanayi süreçleri için aynı olduğunu gördük. Emeğin ücretiyle üretimin sadece bir kısmını satın alabileceğini ve sermayenin de geri kalan üretimin tümünü tüketmediğini gördük. Emeğin ücretinin elverdiğince tüketmesi ve sermayenin tüketebileceği kadarını tüketmesi halinde bile bir üretim fazlasının kaçınılmaz olduğunu ve de bu üretim fazlasının ancak başka bir ülkeye boşaltabileceğini gördük. Ayrıca bu üretim fazlasını başka bir ülkeye boşaltmakla o ülkenin üretim kaynaklarını geliştirdiğimiz ve bu ülkenin de kısa zamanda kendi elinde üretim fazlası olacağını gördük. Bu süreci gezegendeki bütün ülkelere uyguladık. Her ülkenin her gün sürekli olarak üretim fazlası meydana getireceği ve bu üretim fazlasını başka hiçbir ülkeye boşaltamayacağı noktaya kadar geldik. Şimdi soruyorum yine, bu üretim fazlasıyla ne yapacağız? Kimse de yanıt yok. Ne dersiniz Mr. Calvin? Yenilgiyi kabul ediyorum dedi Mr. Calvin. Aklımın ucundan geçmezdi dedi Mr. Esmondson. Oysa bir fotoğraf kadar net ve ortada gerçekler. Karl Marx'ın artı değer kuramını incelediğini ilk kez görüyordum. Ve Ernest bunu öylesine sade bir dille, öylesine açık anlattı ki ben bile şaşkın ve de aptallaşmış bir halde oturakaldım. Mal fazlasından nasıl kurtulacağını söyleyeyim size dedi Ernest. Denize atınız. Her yıl milyonlarca dolar değerinde ayakkabıyı, buğdayı, giysiyi ve ticaret metasını denize atınız. Nasıl, beğendiniz mi bu çözümü? Çözüm olmasına çözüm evet dedi Mr. Calvin. Ama sizin böyle konuşmanız çok saçma. Sizin makinaları kıranların, ataların Nuh Nebi'den kalma yöntemlere dönme savınızdan biraz daha saçma mı dersiniz? Siz bu üretim fazlasından kurtulmak için ne öneriyorsunuz? Üretim fazlası sorunundan üretimi durdurmakla kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Peki nasıl artı ürün olgusunu önleyeceksiniz? İlkel üretim yöntemine dönmekle. Öylesine karışık, düzensiz, mantık dışı, zararlı ve pahalı ki ilkel yöntemler bunlarla artı ürün oluşmuyor. Mr. Calvin yutkundu. Can evinden vurulmuştu. Gene yutkundu, şöyle bir öksürdü. Haklısınız dedi. Yenilgiyi kabul ediyorum. Önerdiğim yöntemin saçmalığını kabul ediyorum. Ama bir şeyler yapmalıyız. Bu biz burjuvalar için ölüm kalım sorunu. Yok olmak istemiyoruz. Bu yüzden atalarımızın zararlı ve gerçekten kaba yöntemlerine dönerek saçma olmayı seçiyoruz. Sanayi tekel öncesi aşamaya döndürmek istiyoruz. Makinaları kıracağız, evet. Peki siz ne yapacaksınız? Ama makinaları kıramazsınız ki diye yanıt verdi Ernest. Evrimin akışını geri çeviremezsiniz ki. Karşınızda siz burjuvalardan daha güçlü olan iki büyük güç var. Büyük kapitalistler, kısacası tekeller, geri dönmenize izin vermeyecekler. Onlar makinelerin yok olmasını istemiyorlar. Ve tekerlerden de daha büyük, ondan daha da güçlü emek var karşınızda. Emek makineleri yok etmenize izin vermeyecek. Dünyaya ve de makinelere sahip olmak, tekerlerle emek arasındaki köprüyü geçmek demektir. Saflar böyle dizilmiştir. Her iki saf da makinelerin yok olmasını istemez. Ama her biri tek başına makinelere sahip olmak ister. Bu savaşta küçük burjuvaziye, orta tabakalara yer yoktur. Onlar iki sınıf arasında ortada sıçandır. Görmüyor musunuz? Siz zavallı, yok olmakta olan orta burjuvazi, siz iki değirmen taşı arasında sıkışıp kalmışsınız. Daha şimdiden öğütme işlemi başlamış bulunuyor. Size kapitalist sistemin kaçınılmaz çözülmesini matematiksel yoldan anlattım. Her ülke tüketilmemiş ve kullanılmaz bir artı ürünle dımdızlak kaldığında kendi eseri olan korkunç kazancın ağırlığı altında parçalanacaktır kapitalist sistem. Bu işlem sırasında makinelerin yok edilmesi diye bir şey olmayacaktır. Bundan sonra makinelere sahip olma mücadelesi olacaktır. Emek kazanırsa bizim önümüzde uzun bir yol açılacaktır. Birleşik Devletler, dahası bütün dünya yeni ve heybetli bir çağa girecektir. Makineler halkı ezmek yerine ondan daha mutlu, daha adil, daha soylu bir yaşam sunacaktır. Siz yok edilmiş orta burjuvazi, emeğin yanı sıra o vakit emekçi sınıftan başka bir şey olmayacaktır. Evet, siz ve bütün emek harikulade makinelerin ürettiği metanın eşit dağıtımı işine katılacaksınız. Ve biz hepimiz yeni ve daha güçlü makineler yapacağız. Ve tüketilmeyen artı ürün olmayacak. Çünkü kar olmayacak. Ama diyelim bu makinelere ve dünyaya sahip olma savaşını tekerler kazandı dedi Mr. Cowell. O vakitte dedi Ernest, siz ve emek ve hepimiz insanlık tarihinin sayfalarını görülmedik derecede karalayan korkunç ve acımasız bir despotizmin demir ökçesi altında ezileceğiz. Evet, demir ökçe. Despotizme bu adı verebiliriz. Yerinde bir ad bu, evet, demir ökçe. Uzun bir sessizlik oldu. Masadakiler alıştıklarının tersine derin derin düşüncelere dalmışlardı. Ama bu sizin sosyalizm dediğiniz bir uydurma, bir hayal dedi Mr. Calvin ve bir hayal diye yineledi son sözcüğü. Size gerçek olan bir şey göstereyim öyleyse dedi Ernest. Bu şeye oligarşi diyeceğim. Siz ona plutokrasi diyorsunuz. Aynı şeyi kastediyoruz. Yani büyük kapitalistleri ya da tekelleri. Bugün iktidarın kimin elinde olduğunu inceleyelim. Bunu yapmak için de toplumu sınıflarına bölelim. Toplumda üç büyük sınıf vardır. İlki plutokrasi, servet sahibi bankerlerden, demiryolu krallarından, şirket yöneticilerinden, tekel krallarından oluşan plutokrasi. İkincisi orta tabakalar, sizin sınıfınız baylar, çiftçiler, tüccarlar, küçük üreticiler ve meslek sahiplerinden oluşan orta sınıf. Üçüncüsü ve de sonuncusu benim sınıfım proletarya, ücretli işçilerden oluşan proletarya. Bugün Birleşik Devletler'de servet sahiplerinin iktidarın temel yöneticileri olduğunu kabul etmek zorundasınız sanırım. Bu servet bu üç sınıf arasında nasıl dağıtılmıştır? İşte size rakamlar. Plutokrasi servetin 67 milyarına sahiptir. Birleşik Devletler'de çalışan nüfusun %1.9'u plutokrasiye mensuptur. Gene de plutokrasi toplam servetin %70'ine sahiptir. Çalışanların %29'u orta tabaka mensubudur ve bunlar toplam servetin %25'ine sahiptir. Geriye kaldı proletarya. Proletarya toplam servetin %4'üne sahiptir. Kim daha güçlü baylar? İktidar kimin elinde? Sizin rakamlarınıza göre bizim sınıfımız emekten daha güçlü dedi Mr. Asmussen. Bize güçsüz demek sizi plutokrasi önünde daha güçlü kılmaz ama dedi Ernest. Ve dahası söyleyeceklerim bitmedi. Servetten daha büyük güçler de var. Ele geçirilemeyeceği için daha büyük olan güçler. Bizim gücümüz, proletaryanın gücü, pazularımızdadır. Oy verecek olan ellerimizdedir. Tetiği çekecek parmaklarımızdadır bizim gücümüz. Bu güç elimizden alınır güç değildir. İlkel bir güç bu. Yaşamın içinden doğan bir güç. Servetten daha güçlü ve de servetin çekip koparamayacağı bir güç bu. Ama sizin gücünüz eğreti. Elinizden alınabilir. Plutokrasi bile elinizden alıyor gücünüzü. Sonunda kökünden koparacak. Sonra artık orta tabaka diye bir şey kalmayacak. Siz olmaktan çıkacaksınız. Bizim sınıfımıza ineceksiniz. Proleter olacaksınız hepiniz. İşin güzel yanı o vakit bizim gücümüze güç katacaksınız. Biz sizi kardeş edineceğiz ve insanlık uğruna omuz omuza dövüşeceğiz. Emeğin soyulacak, elle tutulur bir şey yoktur. Ülkenin servetinden kendi payına düşen giysi, kapkacak, ev eşyası ve orada burada çok ender durumlarda ise başını sokacak bir kulübesi vardır. Ama sizin toplam servetiniz 24 milyar dolar. İşte bunu elinizden alacak plutokrasi. Elbet büyük bir olasılıkla proletarya önce davranacak. Durumunuzu görmüyor musunuz baylar? Siz aslanla kaplan arasında kalmış küçük bir kuzusunuz. Biri kapmazsa öteki kapacak sizi. Ve eğer plutokrasi önce davranırsa bundan ne çıkar efendim? Nasılsa plutokrasiyi yutacak olan proletarya değil mi? Mevcut servetiniz bile gücünüzün gerçek ölçüsü değildir. Sizin servetinizin gücü şu anda içi boş bir istiridye kabuğudur baylar. Bu yüzden etekleriniz tutuşmuş, atalarımızın yöntemlerine dönelim diye bağırıp duruyorsunuz. Büyük çaresizliğinizin farkındasınız. Gücünüzün boş bir istiridye kabuğu olduğunu iyi biliyorsunuz. Şimdi size bu boşluğu göstereceğim. Çiftçinin ne gücü var? Toprakla uğraşanların yarıdan fazlası ya yarıcılıkla ya da ipotek yoluyla köle olmamışlar mıdır? Bir de tekellerin, çiftçinin ürettiği ürünü pazarlama kaynaklarını, siloları, demir yollarını, vinçleri ve deniz yollarını yönetmeleri ya da bunlara sahip olmaları nedeniyle köledirler. Dahası tekeller pazarları da denetimleri altında tutmaktadırlar. Bütün bu nedenlerden çiftçi güçsüzdür. Bu kesimin siyasal gücüne gelince bundan daha sonra orta tabakanın tümünün siyasal gücüyle birlikte söz edeceğiz. Tekerler her geçen gün Mr. Calvin ve ötekileri olduğu gibi çiftçileri de işsiz güçsüz bırakmaktadırlar. Ve her geçen gün küçük iş sahipleri de aynı yoldan saf dışı bırakılmaktadır. Hatırlarsanız tütün tekelinin baskısıyla yalnız New York kentinde 400 tütüncü dükkanı kapanmıştı 6 ay içinde. Kömür madenlerinin eski sahipleri nerede? Söylememe gerek yok. Siz de biliyorsunuz ki demir yolları tekeli bütün kömür yataklarını ve antrasit kuyularını denetimi altına almış bulunmaktadır. Standard Oil tekeli 20 kadar okyanus hattına sahip değil midir? Ve aynı tekel kendisinin bir uzantısı olan demir çelik tesisleri bir yana koskoca bir bakır madenini eli altında tutmakta mıdır? Standard Oil tekelinin sahip olduğu ya da yönettiği şirketler bu gece Birleşik Devletler'deki 10 bin kenti aydınlatıyor ve bu kentlerdeki elektrikli nakil araçları kent merkezinde, banliyöde, köyler arasında işleyen araçlar Standard Oil'in elindedir. Bu binlerce kuruluşa bir vakitler sahip olan küçük kapitalistler rahmetlik oldu. Bunu biliyorsunuz. Yollarınız aynı. Birbirinizle rastlaşıyorsunuzdur. Küçük üretici de çiftçi gibidir. Ve bugün bütün küçük üreticiler ve çiftçiler bütün çabalarına rağmen köle olmaktan kurtulamamışlardır. Ona bakarsanız meslek sahipleri ve zanaatkarlar da adları başka olmakla birlikte aslında birer köle, politikacılar ise uşaktır. Siz Mr. Calvin, niçin gece gündüz çalışıp çiftçileri ve orta burjuvazinin öteki mensuplarını örgütleyip yeni bir siyasal parti kurmuyorsunuz? Çünkü eski partilerin politikacıları sizin bu geriye dönük fikirlerinizi umursamazlar. Umursamazlar çünkü az önce söylediğim gibi onlar plutokrasinin uşakları, köleleridirler. Meslek adamlarının ve zanaatkarların köle olduklarını söyledim. Başka ne olabilirler ki? Her şeyden önce bütün profesörler, papazlar, gazeteciler plutokrasiye hizmet ettikleri için sandalyelerinde oturabiliyorlar. Ve bütün bu insanlar plutokrasiye zararı olmayan ya da doğrudan yararı olan fikirleri yayıyorlar. Plutokrasiye zararlı olan düşünceler yaymaya kalktıklarında işlerinden oluyorlar. İşlerini feda edemezler. Çünkü kara gün için birkaç kuruşları yoksa işçi olarak çalışmak zorunda kalacaklar veya eriyip gidecekler ya da işçi sınıfı kışkırtıcıları olacaklardır. Ve unutmayınız ki kamuoyunu oluşturanlar basın, papazın kürsüsü ve üniversitelerdir. Bunlar bir ulusun ideolojisini oluştururlar. Sanatçılara gelince onlar da plutokrasinin rezil isteklerine ayak uydurma yarışındadırlar. Ama her şeye rağmen servet kendi başına gerçek iktidar değildir. Güç kaynağıdır ve güç hükümeti meydana getirir. Bugün hükümet kimin elindedir? Nüfusunun söylenmesi bile gülünç. 8 milyon üyesi olan orta burjuvazi mi? Proletaryadan kalır yanı yok onun da. Öyleyse kimin elinde hükümet? Çeyrek milyon miskin iş sahibi üyesiyle plutokrasinin. Ancak bu çeyrek milyon yönetmiyor hükümeti. Dürüst ve gayretli hizmetini esirgemiyor, evet. Ama doğrudan yöneten plutokrasi değil, onun beynidir. Ve bu beyin 7 küçük ve güçlü gruptan oluşmuştur. Ve unutmayınız ki bu gruplar el birliğiyle çalışmaktadırlar. Bunlardan birinin demiryolu grubunun gücünü anlatayım size. Halkı mahkemelerde yenilgiye uğratmak için 40 bin avukatı var. Yargıçlara, bankerlere, gazetecilere, bakanlara, üniversite mensuplarına, yasama meclisi üyelerine ve kurucu meclis üyelerine binlerce bedava bilet dağıtıyor. Her eyaletin başkentinde, Birleşik Devletler başkentinde son derece lüks lobiler açmıştır. Bütün bu kent ve kasabalarda yoğun bir biçimde aşağılık, safsatacı avukatlardan, küçük politikacılardan oluşan bir ordu beslemektedir. Bu ordunun görevi büyük toplantılara, kokteyllere katılmak, seçim propagandalarında para ve söz dağıtmak, jürilere seçilmek, yargıçlara rüşvet vermek ve plutokrasinin çıkarlarını korumak için türlü yollarda çalışmaktır. Baylar, plutokrasinin beynini oluşturan 7 gruptan birinin gözünüzün önüne serdim. Sizin 24 milyarlık servetiniz 25 centlik olsun bir hükümet gücü vermiyor size. Boş bir istiridye kabuğu sizin gücünüz ve yakında bu boş kabuğu bile alacaklar elinizden. Plutokrasi bütün gücü elinde tutuyor bugün. Yasaları yapan plutokrasi, senatoyu elinde tutan, meclisi, mahkemeleri ve eyalet yasama meclisini elinde tutan plutokrasi. Salt bu değil, yasanın ardında onu uygulayacak bir polis gücü gereklidir. Bugün yasayı yapan plutokrasidir ve bu yasayı uygulamak için elinin altında polisi, kara ordusu, deniz ordusu ve son olarak sen, ben ve hepimizi içine alacak milis vardır. Bu konuşmadan sonra kısa bir tartışma oldu ve yemek dağıldı. Herkes suskun ve ezikti. Fısıltılar halinde veda ettiler birbirlerine. Önlerine serilen gerçekliğin görüntüsünden ürkmüş bir halleri vardı. Durum gerçekten ciddi dedi Mr. Calvin Ernest'e. Sözlerinize karşı pek bir diyeceğim yok. Yalnız orta burjuvazinin geleceği hakkında söylediklerinize katılmıyorum. Dayanacağız ve tekerleri devirmeyi başaracağız. Ve de atalarımızın yöntemlerine dönmeyi diye onun sözünü tamamladı Ernest. Ve de atalarımızın yöntemlerine dönmeyi evet dedi Mr. Calvin bilgiç bir tavırla. Biliyorum bu bir çeşit makine kırıcılığı oluyor ve de saçma bir şey. Ama bugün yaşamın kendisi saçma değil mi? Plutokrasinin makinalaştırdığı yaşam saçma değil mi? Ne olursa olsun bizim makine kırıcılığımız en azından pratik ve olanak dahilinde. Oysa sizin uydurmanız, düşünüz gerçekleşmesi olanaksız bir şey. Sizin sosyalizm uydurmacanız. Uydurmaca işte. Peşinizden gelmeyiz sizin. Evrim ve toplum bilim hakkında azıcık bir şeyler bilseydiniz dedi Ernest düşünceli bir tavırla. Bir yandan da adamın elini sıkıyordu. İşimiz çok kolaylaşırdı. 10. Bölüm Kasırga. İş adamları yemeğinden sonra gök gürlemeleri gibi birbiri ardına korkunç olaylar oldu. Ve ben sakin bir üniversite kasabasında kendi halimde günlerimi geçirmeye alışık olan ben, kendimi ve kişisel sorunlarımı büyük dünya olaylarının girdabı içine yuvarlanmış gördüm. Bu benim Ernest'e karşı duyduğum sevgiden miydi, yoksa yaşadığım toplumun açık seçik görünümünün önüme serilişinden miydi, beni devrimci yapan neydi bilemiyordum. Ama bir devrimciydim işte ve daha 3 kısa ay önce aklımdan hayalimden geçmeyecek sorunları dert edinivermiş, bir girdaba tutulmuş gidiyordum. Benim başıma gelenler kişisel bunalımlarım toplumun büyük bunalımlarıyla aynı zamana rastladı. Bir kere babam üniversiteden atılmıştı. Öyle resmen değil efendim, istifa etmesi rica edildi, o kadar. Bu tek başına bir şey ifade etmiyordu. Babam aslında seviniyordu buna. Özellikle mutluydu. Çünkü Ekonomi ve Eğitim adlı kitabı yüzünden atılmıştı. Ve başına gelen kitabında savunduğu fikirleri kanıtlıyordu. Eğitimin kapitalist sınıfın baskısı altında olduğunu daha iyi gösterecek bir kanıt olamazdı. Ancak bu kanıt etkisiz kaldı. Çünkü üniversiteden istifa etmeye zorlandığını kimse bilmedi. Babam ünlü bir bilim adamıydı. İstifaya zorlandığını ve de bunun nedenini bir açıklasa dünya çalkalanır, yer yerinden oynardı. Gazeteler babamı övgü yağmuruna tuttular ve tüm vaktini bilimsel araştırmalara verebilmek için üniversite laboratuvarının ilaçlı havasından kurtulmak istediğini yazdılar. Önce güldü babam, sonra öfkelendi, hem de hayli öfkelendi. Arkadan kitabı yasaklandı. Bu yasaklama ve toplama öylesine gizli yapıldı ki önceleri biz bile anlayamadık. Kitabın basılması bütün ülkede hemen hemen yankı uyandırdı. Babam kapitalist basın tarafından nazikane sövgülere uğradı. Efendim, bir bilim adamı kendi alanını bir yana bırakıp da toplum bilime hem de balıklama dalmakla yazık etmişti. Bu konuda hiçbir şey bilmediğinden çıkmasıyla batması bir olurdu elbet. Bu sövgü edebiyatı bir hafta sürdü. Babam gülmesini tutamıyor, kitabın kapitalizmin yarasına parmak bastığını söylüyordu. Sonra ansızın nasıl olduysa gazete ve eleştiri dergileri kitaptan hiç söz etmez oldular. Yine aynı çabukluk içinde kitap kitapçı raflarından çekiliverdi. Tek bir tane bulamazdınız kitapçılarda. Babam yayımcısına mektup yazdı, yeniden basılmasını istedi. Ne yazık ki kurşunlar kazayla eritilmişmiş. Bu konuda yapılan yazışma devam etti ve bir sonuç alınamadı. Sonunda yayımcılar kaçacak delik bulamadılar. Kitabı yeniden basmaya yanaşmayacaklarını, ancak yayın hakkını bir başkasına vermeye, hem de bedava vermeye razı olacaklarını söylediler. Bu ülkede kitabı el sürecek bir başka yayın evi bulamazsınız, dedi Ernest. Ve ben sizin yerinizde olsam hemen susarım.